Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Medyaskop'un hafta sonu bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Dün CHP yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bir miting düzenledi. İlginin yoğun olduğu mitingde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağız vurgusunu yineledi. Liderler seçim hazırlıklarına başladı diyebiliriz. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor. Bültenimizin bugünkü konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman olacak. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube chat üzerinden yazın, biz de konuklarımıza iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi liderler dün sahadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da, Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Adana'da seçmenleriyle buluştular. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Milletin Sesi mitingi Maltepe etkinlik alanında düzenlendi. Mitingde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yıl önce biz adımımızı attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz, az kaldı dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaların Yargıtay tarafından onanmasının ardından parti yönetiminin Bursa'dan İstanbul'a taşıma kararı aldığı Milletin Sesi mitingi Maltepe etkinlik alanında yüz binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. Mitingin başlamasına saatler kala yüz binlerce kişi alanı doldurdu. Mitinge katılanlar hak, hukuk, adalet sloganlarıyla AKP iktidarına tepkisini dile getirdi. 500 bine yakın kişinin katıldığı miting, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sahneye çıkarak halkı selamlamasıyla başladı. Daha sonra Yargıtay'ın hakkında verilen cezaların 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmını onadığı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıkarak halkı selamladı. Ardından Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenlerin ve Gezi davasında ceza alanların aileleri sahneye çağrıldı. Gezi davasında 18 yıl ceza alan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, kürsüden yaptığı konuşmada Gezi direnişinin adalet talebini bugün bir kez daha bu meydana taşıyarak demokrasiye güç veren herkese merhaba dedi. Daha sonra farklı meslek gruplarından vatandaşlar sahneye çıkarak ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları zorlukları aktardı. Vatandaşların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıktı ve 5 yıl önce ilk adımını attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz, az kaldı dedi.
Yüksel Taşkın, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Evet, dün CHP bir miting düzenledi ve bayağı coşkulu bir kalabalık da vardı. Biz de takip ettik. Hem muhabirlerimiz alandaydı hem de biz ana haberde bu konuyu konuşmuştuk. Aslında bu mitingin öncesinde biraz daha şöyle bir algı vardı. Muhalefetin mitingi olması bekleniyordu. Özellikle muhalefetin bir arada gözükmesi altını masa öncesinde de konuşuyorduk. Seçmen nezdinde önemli bir işaret veriliyordu. Canan Kaftancıoğlu'nun cezasından sonra altını masanın bir arada olması bekleniyordu. Hatta olmaması da eleştirilmişti. Mersin mitingi içinde bu tarz eleştiriler yapılmıştı. Dünkü mitinglerde temsilciler çağrıldığını biliyoruz altılı masayla ilgili. Bir izleyicimizin de sorusu var bununla ilgili, Doğan Özkan. CHP neden tek başına sahnedeydi, başka konuşmacı neden yoktu diyor. Ben size hem altılı masayı sorayım, CHP mitingi özelinde altılı masayı, hem de izleyicimizin sorusunu iletmiş olayım size.
Altılı masanın Canan Kaftancıoğlu'nun hukuksuzca hedef haline gelmesine tepkisi çok olumluydu. Hı hı. Altılı masa dışındaki muhalefet partilerinin de tepkileri gayet demokratik ve olumluydu. Biz bir siyasi partiyiz. bütün siyasi partilerden daha fazla oy almak istiyoruz. Ama Altılı Masa, Millet İttifakı ve demokrasi güçleriyle yan yana durmaya da özen gösteriyoruz. Yani bu çok doğal bir şey. Dün Deva Hanım da kendine göre bir mitingi vardı. Başarılı geçti. Bu bizi memnun etti. Biz burada bir demokrasi mücadelesi veriyoruz ve burada Canan Kaftancıoğlu'nun mağduriyeti üzerine mitingi Bursa'dan İstanbul'a taşıdık. Dolayısıyla bu bizim tepkimizi parti olarak güçlü bir şekilde ortaya koyacağımız bir mitingdi. Ve amaç da hasıl oldu. Çok diri bir, istekli, dirençli bir organizasyon oldu. Gelenler sürece sahip çıktı. Unutulmaması gereken bir nokta, biz 5-6 günde bu mitingi organize ettik. Yani bir seçim atmosferinin aylara yayılan duygusallığından ziyade kısa bir sürede bunu organize etmemiz önemliydi. Dolayısıyla hani biz böyle kendi parti mitingimize başka partileri, başka demokrasi güçlerini davet edebiliriz. Bazen yan yana mitingi yapabiliriz. Dolayısıyla bu mitingin böyle olması daha doğruydu partimiz açısından. Hiçbir yani Altılı Masa veya diğerleriyle ilgili negatif bir mesaj yok burada. Genel Başkan'ın zaten mitingdeki vurgusu neydi? Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bu ülke için beraber mücadele etmemiz gerekiyor diyordu. O mesaj zaten yeterli, artı parti temsilcileri zaten vardı. Yani diğer partilerden temsilciler zaten vardı.
Yani aslında eleştirileri de söylemiş olduk, size cevap vermiş oldunuz. Bununla yani bu mitingde Altılı Masa'nın bileşenlerini toplu bir şekilde görmemenin nedenlerini tartışmaların biri de şuydu. Kemal Bey liderliğini açıklayacak. Bu yüzden işte CHP tek başına bir miting yapıyor diye bir tartışma da vardı. Aslında buna da cevap vermiş oldunuz.
Şimdi demokrasi askeri müşterekle de yan yana gelmek. Yani biz 6 parti devamlı tandem halinde her konuda beraber hareket edeceğiz diye bir şey yok. Yani dediğim gibi çok doğal bir şey. Beraber hareket edeceğiz, %60'ların üzerine çıkacağız. Ama hepimiz kendimiz de parti olarak iddialara sahibiz. Bizim spesifik iddialarımız var. Bu çok doğal bir şey yani. Buna herkes alışsın. Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasi tahammül rejimidir. Asgari müşterekle de yan yana gelmektir. Konuşmak zorunda kalmamaktır her konuda. Şimdi dolayısıyla burada bir hiçbir şekilde sorun yok. Genel Başkanımızla ilgili tabii, yani ben tabii bu papatya falından rahatsızım. Her zaman bunu söylüyorum. Adaylığına işaret etti, etmedi falan. Şöyle yani çok doğal olarak partimizin liderini Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, biz bu sistemde geçiş sürecinde güvenilir bir aktör olarak Cumhurbaşkanı görmek isteriz. Ama yine doğal olarak bu nedenle ve benzer nedenlerle Altılı İttifakı, Millet İttifakı'nı o masayı deviren olmayacağız. Yani bunu hep söylüyoruz. Genel Başkanımız çok doğru bir yerde bu arada. Çok doğru bir yerde. Ben de aday olabilirim diyerek çok iyi bir denkleme dahil olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun denkleme dahil olmasıyla bizim partimizin bu süreçte geçmişten bu yana gelen amiral gemisi statüsü, belirleyiciliği, özeni, dikkatli bir şekilde muhalefeti toplayan tavrı yine böylece altı çizilmiş oldu. Yani biz sürecin belirleyici aktörü olmak istiyoruz. Bizim partimize yakın, bizim partimizden birisinin Cumhurbaşkanı olmasını tabii ki dileriz. Bizim partimizin rozetini taşımasa bile bizim partimizin çok rahat benimseyeceği bir adayın Cumhurbaşkanı olmasını elbette arzu ederiz. Bunun için elimizden geleni yaparız. En başta oyumuzu arttırmak tabii ki geliyor. Ama son tahlilde asgari müşterekle de yan yana gelmekten bahsetmiştim. Yani Millet İttifakı, Altılı Masa, ki bütün Altılı Masa üyeleri Millet İttifakı değil biliyorsunuz. Bir de diğer demokratik aktörlerin, sivil toplum dahil, HDP vesaire bütün bu aktörlerin hepsini dinleriz. Ve günün sonunda da Türkiye'nin feraha kavuşması için Genel Başkanımızın dediği dindarı, dinsizi, sufisi, sofusu, Kürdü, Türkü, Arabı, Çerkezi, solcusu, sağcısı, liberali, milliyetçisi, hep beraber en ideal adayı, geçiş süreci için en ideal adayı çıkarırız. Biz zaten Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden çıkıp kendimiz olabileceğimiz demokratik parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. Orada daha çok kendimiz olabiliriz. Kendi iddialarımızı daha rahatlıkla dile getirebiliriz. Öyle bir özleme de demokrasi açısından, demokrasi farklılıklara tahammül rejimi olduğu için ihtiyaç da duyuyoruz. Ama geçiş sürecinde bakış açımız tam da böyle.
Şimdi sizi biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden bahsettiniz. Özgürlük vurgusu evet. önemliydi. Gençlere mesajları vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve değişmeyeceğim vurgusu da yaptı. Hem yani genel olarak bir sürece girdiğimizi görebiliyoruz aslında. Gezi Parkı davasında verilen karar var. Canan Kaftancıoğlu kararı var. Önümüzdeki dönemde nasıl bir siyasi süreç bekliyor bizi diye sorayım size.
Şöyle karşımızda sözü tükenmiş bir iktidar olduğu için İki şeye abanacak. Kutuplaştırma siyasetine zaten devam ediyor. Bu Türkiye'ye yapılmış çok büyük bir kötülüktür bu arada. Tarih de onları bu kötülüğü yapan aktörler olarak yazacak. Yani ülkeyi germek, kutuplaştırmak. Dolayısıyla burada sindirme ve korkutma politikalarına abanacaklar. Fakat biz çok şerbetliyiz. Zaten bir yıldır seçim kampanyası yürütüyoruz. Bu seçim kampanyası toplam iki yıl üzerinde bir süreç olacak. Toplumla ciddi olarak korku duvarını aştı. Öfke ve umudu çok iyi örgütlememiz lazım. Biz öfkeyi umuda dönüştürerek, ortak akılla, enerjimizi her adımda daha çok göstererek karşı tarafın, yani biz siyasi rakipleri rakip diyoruz, düşman demiyoruz. Onları sandıkta mağlup edeceğimiz bir ortamı yaratacağız. Yani bunu daha önce deneyimledik, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla karşı tarafın bütün o sindirme, korkutma politikaları bayatlamıştır. Toplum bunun etrafından nasıl dolanacağını da biliyor. Dolayısıyla toplum çok ciddi bir şekilde değişim arzusunu sandık yoluyla gerçekleştirmek için adeta sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bizi kurtarın diye insanlar feryat ediyor. Bu ortamı görmek için biraz sosyal medyanın dışındaki dünyaya da açılmak lazım. Hani bazen sosyal medya ve güdümlü medyadaki tartışmalara bakınca ben başka bir ülkede mi yaşıyorum diyorum. Toplumdan bu kadar kopan İktidar çevrelerine çok büyük bir tarihi ders açıkçası bekliyor. Yani ben muhalefetin aktör çeşitlenmesinin yararlı olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir temsiliyet var. Bir de bizim haklı bir davamız var. Yani Türkiye'yi demokratikleştirmek istiyoruz. Rakiplerimiz ise bu mevcut düzeni sürdürerek yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar üçgeninde Türkiye'yi nefes alamaz hale getirmek istiyorlar. Onların bir meşruiyeti davası yok. Bizim ise Türkiye'ye vereceğimiz bir resim var. Er ya da geç sandık gelecektir. Türkiye bu karanlıktan çıkacaktır diye ben düşünüyorum. Dünkü mitingde kısa sürede 500 binin üzerinde insan gelmesi önemliydi. Bir de gelen insanların çok güçlü bir iktidar değişimi arzusu ve iktidar olma arzusu vardı. Bunu da görmek gerekiyor.
Yüksel Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Yok, mücadeleye devam ve tünelin sonunda ışık görünmüştür. Muhalefet toplumla yan yana geldiğinde asla yenilmeyecek bir ilme yaratmıştır, yaratacaktır, daha da güçlenecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız, vakit ayırdığınız için.
Sağ olun.
Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın da konuğumuz. Belkesendeki Kritik'te bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingini ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını değerlendirdi.
Ortak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefet cephesi içinde çok bilinmeyen bir denklem var. Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu hep adayın belirleneceği merciğin altılı masa olduğunu söylüyordu. Fakat birkaç hafta önce sanırım, yani en azından kulis bilgisi olarak yapılan değerlendirmelerde Ali Babacan'ın kendisinin adayı olmak istemesinden sonra altılı masa sanırım Kemal Bey açısından biraz önemini yitirdi. Birkaç haftadır altılı masa vurgusu pek de yapılmıyor Cumhuriyet Halk Partisi sözcüler tarafından. Yani sanırım altılı masadan kendi adaylığının çıkma ihtimali düştükçe Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara dostlarımızla birlikte yürüyoruz demek yerine artık daha çok kendisini öne çıkaran bir çizgi benimsemiş durumda ve bu çizgiyi takip ediyor. Ve dolayısıyla bu mitingle de aslında hem parti içinde kendisine rakip olarak gösterilen aday adaylarına hem de kendi adaylığına soğuk bakan altılı masaya mesaj vermeye çalıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir başka tartışmayla devam ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Medyaskop yayınındaki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum sözleri tartışmanın fitini tam anlamıyla ateşledi diyebiliriz. Şık sözleri nedeniyle sosyal medyadan açıklama yaptığı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Albey'in Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için, bizler için değil elbette, bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani hiç kimse şey düşünmesin yani, ya iktidar oradan söz kurmaz. Bakın bu öyle bir kötü iktidar ki, çok samimi söylüyorum, bize her gün madımak yaşatabilecek bir iktidar. Ve ona çok dikkat etmek gerekiyor. Ve toplumun en önemli pay hatlarından birini tekrar kırmaya çalışan bir anlayışın altında hepimiz kalırız. Yani orada dikkatli olmak gerekiyor.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Medyaskop yayınında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bu sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Bu tartışma üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şık, Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetikleme yol açtığım için özür dilerim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Alevi kimliğinin iktidar tarafından kendi kitlesini konsolide etmekte kullanabileceğini, derin fay hatlarını kırmaya dönük hamleler yapabileceğini anlatmaya çalıştığını dile getiren Şık, sözlerine şöyle devam etti. Bu görmezden gelindiği gibi bağlamından koparılan cümleler, birileri tarafından linç girişimi çarkını atılmam için fırsat olarak görüldü. Ortaya çıkan tablo, kötülüğün bir su gibi her zaman en alçak seviyeyi bulup oraya kolayca inebildiğini bir kez daha kanıtladı. Alevilerin yok sayılıp inkar edilmesine karşı ilkesel ve insani tutumumuzu ve durduğumuz yerin şüphe götürmeyecek bir adalet duruşu ve eşitlik barındırdığını söylemek zorunda bırakılmak bana ayıp geliyor. Umarım bunu tersine çevirmeye çalışanlara da ayıp gelir. Herkesin anlayabileceği bir cümlenin cımbızlanarak tarihsel ve hala kanatılan yaralar üzerinden dolaşıma sokulması çok acı.
Fuat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırması Avrupa başta olmak üzere küresel güvenlik meselesini yeniden tartışmaya açmış durumda. Biz uzun zamandır bunu konuşuyoruz ve NATO, yani NATO üyelikleri konusu da şu anda gündemde. Buna geleceğim ama ilk başta hem izleyicilerimiz de biraz daha bu geçen süreci anlasın diye şöyle başlayalım mı? Yani gelinen noktada iki taraf açısından baktığımızda savaş hangi durumda ilerliyor? Biraz böyle başlayalım, daha sonra da isterseniz NATO kısmına geçelim.
Evet, esasında 3 aya yaklaşmış durumdayız ve 24 Şubat'ta başlayan bu savaş bugüne kadar olan yapısı içinde büyük bir insan trajedisi yarattı. Mülteci sorunuyla, bütün ülkenin yıkımıyla. Ama aynı zamanda bütün uluslararası sistemde de son dönemde yaşadığımız değişikliği de çok hızlandırdı. Artık savaşla sistemsel değişimi birlikte tartışıyoruz. Rusya'nın bir anlamda ilk başta eğer Donbas'ı almak, belli bir yere odaklanmak gibi bir niyeti içinde bu başlasaydı belki başarılı olacaktı. Ama esasında büyük stratejik hatalar da yapıldı Putin tarafından, Rusya tarafından. Rusya'nın askeri anlamda, stratejik anlamda, kapasite anlamında bir takım eksikleri olduğu ortaya çıktı. O yüzden de savaş uzadıkça bir yönüyle insan trajedisi ve bir yıkım, bir yönüyle sistemsel, yani uluslararası sistemin değişimine dönük olarak ciddi bir tartışmanın başlaması, ama öbür tarafıyla da Rusya'nın bir anlamda yenilgisine doğru giden bir süreci yaşıyoruz. Fakat tabii etkileri açısından biraz sonra NATO temelinde de tartışacağız, ama hatta uluslararası sisteme, bütün dünya siyasetine etkisi çok çok büyük oldu ve bu etkinin devam edeceğini öngörebiliriz. Her ne kadar Putin ve Rusya istediklerini elde edemeseler de sistemde çok ciddi bir değişime doğru bir müdahale etmiş de oldular.
Şimdi NATO'ya geçelim isterseniz. İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurdu ancak Türkiye'nin itirazıyla karşılaştı diyebiliriz. Şimdi dün dündü sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsveç Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu ele aldığı görüşmede Erdoğan İsveç'e Ankara'nın taleplerini sıralamış ve bu konuda baktığımızda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının önemine ve Türkiye'nin bu tepkisinin daha sonra oluşturulabilecek sonuçlarını size sorayım.
Evet. Esasında tabii bir Rusya'nın Ukrayna işgali ve Ukrayna Savaşı'nı konuştuğumuz zaman iki boyutta da konuşuyoruz. Yani bir tanesi bir ülkenin bir ülkeye işgali ve savaş başlatması, ama öbür taraftan da Putin'in bütün bu yapmış olduğu açıklamalarında, o meşhur makalesinde vurguladığı gibi bir hani NATO'nun gelişmesine karşı kendisini savunduğunu söylüyor. O yüzden de hani bu savaşın çok önemli bir boyutu esasında NATO, Rusya ya da Batı-Batı dışı ilişkilerde NATO'nun genişlemesi. Bu 2014 yılına kadar gidiyor. 2014 yılından beri bu savaşın olduğunu söyleyen görüşler de var. Ben onlara biraz yakınım. 2014'ten beri esaslı biz hani Rusya-Ukrayna arasındaki bu Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini konuşuyoruz. Bunun ciddi olduğu da esasında Washington'da, Berlin'de, Londra'da önemli Avrupa ve Batı kabilesel şeylerinde, başkentlerinde konuşuluyor. O yüzden de NATO'ya etkisi çok önemli oldu ve NATO'ya etkisi esasında NATO'nun o son dönem, mesela Macron'un beyin ölümü demişti. Son dönemlerde Batı'nın zayıflaması temelinde, Rusya'nın güçlenmesi temelinde NATO'nun etkisizleştiği söyleniyordu. Fakat bir anlamda bu Putin'in savaşıyla birlikte, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte NATO hem çok önemli bir hale geldi, hem çok hızlı kendini yenilemeye başladı. Ve bu yenilemenin de çok önemli göstergelerinden bir tanesi de NATO'ya yeni üyelikler. Ve burada işte Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik için resmi başvuruda bulundular. Bu şu anlama da geliyor. Tabii NATO'nun Ukrayna'ya doğru bir genişlemesi vardı, ama bu Finlandiya ve İsveç'le birlikte kuzeye doğru da genişlemesi olacak. O yüzden de çok önemli bir karar. Tabii bunu düşünürken uluslararası ilişkiler yaklaştığımız zaman biliyorsunuz NATO'nun da kendisini yenileme sürecinde stratejik kavram dediğimiz, stratejik konsept dediğimiz bir çalışması vardı. Bu çalışma şimdi tekrardan yenilenecek ve Haziran ayında tekrardan tartışılacak. Biraz daha yenilebileceğini düşünüyorum ve bu bağlamda da esasında NATO bir taraftan yeniden canlandı. Finlandiya ve İsveç'in başvurularıyla esaslı kuzey hattında güçlendi. Ona dönük olarak da stratejik kavramını tekrardan yenileyecektir. O yüzden de savaşın önemli sonuçlarından bir tanesi Avrupa Birliği ya da Transatlantik İttifak içinde NATO'nun çok hızlı bir şekilde canlanması, güçlenmesi ve genişleme sürecini başlatması oldu. Bunun da en büyük önemli göstergesi Finlandiya ve İsveç'in başvuruları.
Şimdi hep savaşın başından beri şeyi konuşuyorduk, biraz önce siz de bahsettiniz, savaş sonrasındaki değişen dünya nasıl olacak, nasıl değişecek. Belli ki çok değişen bir dünyaya doğru giderken Türkiye bu değişimin neresinde olacak peki?
Evet. Şimdi burada birkaç şeyi aynı anda konuşuyoruz gibi. Son dönemlerde benim İngiltere'ye, Londra'ya ve Oxford Üniversitesi'ne ziyaretlerim oldu. Washington'da toplantılara katıldım. Biraz Batı'nın bu süreci nasıl tartışıyor referansta şunları söyleyebilirim. Bir kere bir anlamda esasında hem Amerika ve Avrupa Birliği ve NATO arasında, yani Atlantik iki yakası arasında birdenbire çok ciddi bir ittifak başladı. Transatlantik ittifakı güçlendi. Ama öbür taraftan biliyorsunuz hem Avrupa Birliği içinde hem NATO içinde Rusya'ya enerji bağımlılığı olan ülkeler var. Örneğin Macaristan Avrupa Birliği içinde, bu Avrupa Birliği'nin bu savaşla birlikte yeni güvenlik stratejisinin, mimarisinin tartışılmasında biraz hani Rusya'nın yanında olarak bunu engellemeye çalışıyor. Aynı şekilde esasında güvenlik bağlamında Finlandiya ve İsveç'in de başvurularını NATO içinde Türkiye biraz engellemeye çalışıyor. Kendi haklı olduğu yönler de var. Bu bu süreci esasında bir NATO bağlamında da Türkiye'ye götürüyor. Böyle bir Macaristan, Türkiye, Avrupa Birliği ve NATO bağlamında bir tartışma var. Fakat daha önemlisi esasında bu Rusya'nın enerji bağımlılığı olsun, Avrupa'nın Rusya enerji bağımlılığı olsun, temelli tartışmalardan bir tanesi ki savaşın uzaması o anlamda Rusya'nın ve Putin'in işine gelebilir gibi de bir görüş var. Savaş uzadıkça esasında Amerika ile Avrupa Birliği, Amerika ile NATO ilişkilerinin o kadar da kolay olmadığı, sürdürülebilirliğinin ne kadar derecede olduğu üzerine şüpheler var. Bu şüpheler esasında bir taraftan Türkiye'ye hızlıca geleceğim ama bunları biraz aklımızda tutmamız gerekiyor. Örneğin Amerika'da esasında orada katıldığım toplantılardan çıkardığım gözlemler temelinde söyleyebilirim. Örneğin Joe Biden'ın en son transatlantik yani Atlantik ötesi daha küresel Amerika'nın başkanı olduğunu söyleyenler var. Örneğin Trump vari bir başkan gelirse Amerika'nın kendi içine kapanacağı, izolasyonizm deniyor ona, izolasyonist bir politika uygulayacağı ve o anlamda da Ukrayna ile ve Batı ile o kadar ilgilenmeyeceği gibi bir kere Amerika'nın ne kadar bunu sürdürebileceği üzerine Amerika'nın iç siyasi temelinde sorunlar var. İkincisi Amerika-Avrupa Birliği ilişkilerinde, Amerika-Almanya ilişkilerinde Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun ne kadar Amerika ile birlikte bu süreci devam edebilecekleri üzerine bir tartışma var. Üçüncüsü de bunların üçünün ortasında Türkiye yer alıyor. Üçüncüsü tabii Batı dışı dünyada Çin'in yükselmesi, Hindistan'ın esasında Çin'in yanında biraz Rusya'nın yanında yer alması, yani böyle bir Çin ve Hindistan yükselmesi, bunun yanı sıra Türkiye gibi aktörlerin bugün işte Finlandiya ve İsveç sorununda gördüğümüz gibi oyunda önemli aktörler olarak yer almaları. Bunların hepsi esasında şunu gösteriyor. Belki Rusya yenilecek, belki Putin önemli bir güç kaybına doğru gidecek. Belki Rusya ekonomik olarak yaptırımlarla bir sıkıntıya girecek ama öbür taraftan bunun hani Batı'nın güçlendiği, tekrardan 1945 sonrası düzene gidildiği, Amerika hegemonyasının güçlendiği bir yere doğru gideceğini söyleyemiyoruz. Esasında böyle ciddi bir anlamda Amerika'nın da zayıfladığı, Amerika-Avrupa ilişkilerinde sürdürülebilirlik temelinde sorunlar olduğu, Çin'in yükseldiği, Hindistan'ın yükseldiği ve o anlamda da esasında Türkiye'ye yakın olan oralarla ilgili bir takım toplantılara da katıldım. Örneğin Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerin Rusya'nın bu savaşından çok rahatsız oldukları fakat savaşın da Batı tarafından kazanılmasını istemedikleri gibi durum var. Şimdi böyle olunca Türkiye'nin bir dengeleme politikası uygulaması gerekiyor. Fakat bu dengeleme politikasının vizyoner olması gerekiyor. Şimdi bugün gördüğümüz şekilde bu dengeleme politikasının Türkiye'nin çok fazla götürdüğünü söyleyemeyiz birincisi. İkincisi hem İsveç hem Finlandiya ile ilgili olan süreçte Türkiye'nin haklı olduğu yönler var ama olayı götürüş şeklinde esasında ciddi sorunlar var. Örneğin şunu söyleyebilirim. Finlandiya ile İsveç'i hep beraber konuşuluyor. Türkiye için de beraber konuşuluyor ama iki tane ayrı ülke. Türkiye'nin Finlandiya'ya niye o kadar fazla tepki duyduğunu anlamak kolay değil. Esas İsveç'le Türkiye arasında belli sorunlar olduğunu biliyoruz. Fakat İsveç'te Türkiye'ye her zaman Avrupa Birliği'nin yanında yer alan bir ülke. Türkiye dostu bir ülke. O yüzden hani Türkiye ile İsveç arasında da bu derecede yani İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engelleme temelinde bir sürecin gitmesi de bence belli bir strateji, o dengeleme politikasına tam uymuyor. Örneğin Türkiye esasında biraz evvel söylediğim, onu da bilerek söylemiştim. NATO'nun Haziran ayında yapacağı stratejik kavramını tartışacağı, NATO'nun bütün bu Ukrayna savaşıyla birlikte yeni sistem içindeki yerini tartışacağı yapıda terörle ilgili haklı nedenlerini o sürece sokabilirdi. Stratejik kavramın yeniden yapılanmasında esasında Türkiye'nin ihtiyaçları, Türkiye'nin gereksinimleri, Türkiye'nin talepleri ciddi anlamda ele alınabilirdi. Yani biraz daha çok taraflı bir şekilde bu süreci götürebilirdi Türkiye. Fakat bir anlamda şey olmaya başladı. Yani Finlandiya ve İsveç'e odaklanma ve onların NATO'ya girmesini engelleme gibi. Bu bence Türkiye'nin algısı temelinde çok doğru bir politika. Yani haklı nedenleri olmakla birlikte ben mesela stratejik olarak dengeleme politikasında Türkiye'nin bu tür taleplerini, bu tür gereksinimlerini, bu tür eleştirilerini gündeme getirip bunu muhakkak NATO'nun stratejik kavramının yeniden yapılanmasına sokması gerekiyordu. Bu daha doğru bir bence bir strateji olabilirdi. O yüzden de mesela burada Türkiye'nin esasında çok önemli bir dengeleyici aktör olma durumu var. Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili, Sovyet sonrası Türkiye Cumhuriyetleri'nin bu süreçteki yerleriyle ilgili, Batı ve Batı dışı dünya arasındaki dengenin korunmasıyla ilgili. Fakat bu esasında belli bir stratejiye, belli bir temele oturması, belli bir vizyona oturması gerekiyor. O vizyonun şu anda olduğunu söylemek mümkün değil. Washington'dan bakıldığı zaman esasında bu da çok hoşuma gitmeyen bir şey ama Washington'dan bakıldığı zaman biliyorsunuz bu son dönemlerde proxy war dediğimiz yani esaslı bir savaş mesela Suriye savaşı oluyor ama Amerika ile Rusya arasında bir savaş gibi konuşuluyor. Ya da Yemen'de bir savaş oluyor ama bu esaslı Suudi Arabistan ile İran arasında bir savaş gibi. Sanki bu Finlandiya ve İsveç diplomasilerinde böyle bir proxy diplomasi gibi yani bir vekalet diplomasisi gibi esasında sorunun tam Finlandiya ve İsveç olmadığı yani Türkiye'nin Amerika ile daha doğrusu Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Biden'la konuşması, Amerika'nın bu sürece dahil olması ama dahil olurken Cumhurbaşkanı davet etmesi, Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi gibi yani bir taraftan İsveç ve Finlandiya konuşurken esasında kafada olan hani Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri, Erdoğan'ın Biden'la ilişkileri ve Amerika'yı Türkiye'yi davet etme, Biden'ı Erdoğan'la konuşmaya doğru sürdüğünü bu şekilde bir tartışma da var Amerika'da. Çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Ama burada esasında niye bu şekilde konuşuluyor? Niye Finlandiya ve İsveç yerine esasında konuşulurken esas hedefin ya da esas referansın Amerika olduğu, Türkiye-Amerika, Erdoğan-Biden ilişkileri olduğu konuşuluyor. Bu da esasında biraz evvel söylediğim Türkiye'nin bu dengeleme politikasını yaparken belli bir vizyona ve belli bir stratejiye oturmamasından kaynaklanıyor. Biraz ad hoc oluyor. Öyle olunca da esasında Türkiye'nin haklı talepleri olsa bile bunun tartışılma biçimi uzun vadede her zaman Türkiye'nin yani lehine olmasını istiyoruz ama lehine olmayabilir. Bunun ben hani bu sürecin sonucunda NATO'nun genişlemesi ve NATO Finlandiya İsveç ilişkilerinde de yani Türkiye'nin konumunu bir yerden sonra zayıflatacağını da düşünebiliyorum. O yüzden bu dengeleme politikasını çok daha ciddi yapılması, daha vizyon temelinde yapılması gerekiyor ama maalesef orada da tabii Türkiye'nin iç siyaseti, Türkiye'nin demokrasiden kopuşu, ekonomik krizi ve Türkiye'nin yönetim biçiminde çok fazla müzakere olmadan, çok fazla bakanlıklarla, çok fazla bu konuda önemli olan, çalışmaları olan aktörlerle tartışılmadan, müzakere edilmeden çok hızlı karar almalar veyahut da belli bir perspektiften karar almalar şeklinde oluyor. O yüzden de böyle ikili tartışıyoruz. Yani bir taraftan Türkiye'nin NATO'nun genişlemesinde Finlandiya ve İsveç'in müracaatı temelinde öne çıkan odak noktası olan bir konumu var. Ama öbür taraftan hani stratejik olarak baktığımız zaman Türkiye bunu farklı götürebilirdi. Ve yani NATO'nun genişlemesi stratejik kavramla ilgili ve orada teröre karşı olan mücadelenin bu kavramın içinde yer almasını müzakere ederekten. Bu daha doğru olabilirdi ama biraz Türkiye'nin iç siyasetinden ve Türkiye'deki iç siyasetle, iç yapıyla ilgili demokrasi, hukuk ve ekonomiyle ilgili ciddi sorunlardan böyle bir şey var. Yani Türkiye'nin dış politikasına olumsuz etkisi var. O yüzden tam olarak şu anda süreçle ilgili bir takım yorumlarda bulunuyoruz ama sürecin gelişiminde esasında yani Türkiye'nin de çok lehine olmayan bir durumla da karşılaşabiliriz. Yani NATO genişi yapabilir, hani genişlemesini sürdürebilir. Finlandiya ve İsveç öyle veya böyle buranın üyeleri olabilirler. Ve Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi 1980 yılında darbeden sonra Yunanistan'ın NATO'ya girmesine evet demiş. 2014 yıllarında NATO'nun genişlemesine, open door deniyor, açık kapı politikası izlemesine evet demiş bir ülke. NATO içinde önemli bir ülke. O yüzden hani bu süreci götürürken NATO'nun geleceği, NATO'nun vizyonunu, NATO'nun stratejik kavramı temelinde kendi taleplerini, kendi haklı eleştirilerini getirip o stratejik kavramının yeniden yapılanmasında bu süreci eklemleseydi bence daha doğru strateji olabilirdi.
Fuat Keyman, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim Sahra Hanım.
Çok sağ olun katıldığınız için.
Sağ olun, teşekkürler.
Evet, bültenimizin diğer bir konu Fuat Keyman'dı. Şimdi haber hafta sonu devam ediyor. İslami Hareket'te yetişmiş bir izleyicimiz 19 Mayıs ve Atatürk hakkında zamanla değişen düşüncelerini bir mektupla Ruşen Çakır'a anlattı. Geçmişte 19 Mayıs'ın muhafazakar aileler için bir çeşit travma olduğunu söyleyen izleyicimiz, mektubun devamında artık Atatürk benim için emsali zor bulunan bir kahramandır dedi.
İdeolojik saplantılarla yetişmiş muhafazakar gençler arasında 19 Mayıs bir çeşit travma günüydü. Mütedeyyin ailelerin kızlarına zorla şort giydirilmeye çalışılır. Bu aileler rapor almak için doktorlara bin takla yalvarır ve o çocuklarını o şorttan kurtarmaya çalışırdı. Biz muhafazakar erkekler de bir yandan derslerden yırtmanın sevincini yaşarken bir yandan da seveceksiniz ulan yaklaşımına sevmiyoruz ulan tepkisiyle içten içe mukabele ederdik. Zihnimizde o dönemde oluşturulan muhayyileye göre bir adam vardı, ülkeye görünürde çok iyilik yaptığı zannedilen ama niyeti hep kötü olmuş bir adam. Ülkeyi dinden uzaklaştırmaya uğraşmış, gençleri namazdan, ibadetten soğutmuş ve bozmuş bir adam. Siz bakmayın onun düşmanı yenmiş gözüktüğüne filan. Düşmanla gizliden dinin ifsat edilmesi konusunda anlaşmış, düşman da yenilmiş gözükmüş. Geldiğimiz noktada yutkunarak da olsa kabul ediyorum ki bazı yöntem hataları olduğunu düşünsem de o adam kazandı. Öngörüleri doğru çıktı. İslamcılar kendi fikirlerini kendileri çöp ettiler, yenildiler. Hatasıyla, sevabıyla eleştirilmeye, tartışılmaya izin verilmemiş, bazen de abartılı yüceltilmiş ama emsali zor bulunan bir kahraman benim için artık Atatürk. Tayfun Atay, bu toplumda Atatürk'e övgü ve yergi arasında bir başka yaklaşımın önünü açmak kolay değildir der. Bana göre artık bu yaklaşımın önünün açılmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Selametle Gülşen Bey.
Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 527.365.000'i aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.299.000'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 497.313.000'i geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 1.264 yeni vaka tespit edildi. 3 kişi ise hayatını kaybetti. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Gezi davasında verilen mahkumiyet kararını protesto etmek için bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi.
Bu da başlangıç, mücadeleye devam. Bu da başlangıç, mücadeleye devam.
Bugün aramızda Gezi davasında tutuklu arkadaşlarımızın aileleri var. Bugün aramızda mesnetsiz iddialarla haksız ve hukuksuz biçimde tutuklanan arkadaşlarına sahip çıkma iradesi gösteren mühendisler, mimarlar, şehir plancıları var. Eğer mesleğin gereğini yapmak, meslek etiğini savunmak, mesleki ve bilimsel doğruları söylemek, toplumdan yana mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı yapmak suçsa iktidara buradan kötü bir haberimiz var. Türkiye'de Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı binlerce mühendis mimar şehir plancısı bu suçu işlemiştir ve hala işlemeye devam etmektedir.
Tayfun'un Silivri 9. koğuş A47'den sizlere mesajını okuyacağım buradan. Bizler kentimize, doğamıza, ülkemize sahip çıktığımız ve ağaçlarımıza sarıldığımız için bugün sizlerin yanında değiliz. Tecrit'te, Silivri ve Bakırköy'de cezaevlerindeyiz. TUMOB'un tüm bileşenleriyle sürdürdüğü adalet nöbetleri bizlerin adaletsizliğe karşı mücadelesini yükseltiyor, güzel günlere ilişkin umudumuza umut katıyor. Siz de umudunuzu asla ama asla kaybetmeyin. Elbette bu karanlığı hep birlikte yan yana durarak mücadelemizi yükselterek aydınlatacağız.
TMOB tarafından gerçekleştirilen adalet nöbetleriyle İstanbul'dan İzmir'e, Adana'dan Bursa'ya, ülkenin her yerinde meslektaşlarımız, dostlarımız her yeri Taksim, her yeri direniş kılıyor.
Her yer Taksim, her yer direniş.
Her yer Taksim, her yer direniş.
Kentlerimiz için, doğamız için, geleceğimiz için, emeğimiz için adalet talep ediyoruz. Sadece bizler için değil, hukuksuzca cezaevlerine atılmış hak savunucuları için. Çocuklarımız, Ethem, Medeni, Ali İsmail, Abdocan, Ahmet, Mehmet, Hasan Ferit ve Belki'nin özgür düşleri için adalet istiyoruz.
Spor gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye Şehirlen Euroleague'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Real Madrid'i 58-57 yenen temsilcimiz Anadolu Efes oldu. Medyaskop Spor Servisi editörü Doğa Üründür müsabakanın öne çıkanlarını sizler için değerlendirdi.
Anadolu Efes'in şöyle bir durum var. Şimdi bireysel yaratıcılıktan skor üretebiliyor takım. Çok rahat üretebiliyor. Fakat bu bireysel yaratıcılıktan üretilen skor maça tutunmayı sağlıyor. Maçı koparmayı getirmiyor. Maçı koparmayı getirmesi gereken faktör ise 3. skorer. Bu 3. skorer de kim olacaktı sorusunu soruyorduk kendimize. İşte Boba sakatlıktan geldi, olur mu? Simon zaten yoktu. Pek bu yıl dengesi performansı. Mesela geçen Olympiakos maçında belli çeyrekte arka arka bulduğu üçlüklerle Eli Bryant olmuştu. Fakat bu sefer finallerin oyuncusu sevgili İsmail Şenol'un deyimiyle üstün Alman teknolojisi Tibor Plas bir kez daha devreye çıktı ve harika bir performansla takım maçı ortak etti. Üzerine hatta galibiyeti getiren, son sayıları atan isim oldu ve Anadolu Efes'e 58-57'lik galibiyeti getirdi. Tibor Plas'ın performansından da kısaca değineyim. 2'de 1 üçlük attı ve 8'de 7 de %87.5, yani %88 ile de 19 sayı buldu ve yani inanılmaz bir performans gösterdi. Vasile Misic 23 sayı buldu. 7'de 4 üç sayıyla birlikte buldu bunu. Ki Larkin'in formsuz olduğu bir gece. Yani şimdi şöyle bir toplama yapalım hızlıca. Larkin 8'de 1. Boboa 2'de 0. Singleton 3'te 0. Zaten 13 oldu. Eli Bryant 1'de 0 14 oldu. James Anderson 1'de 0 15 oldu. Yani 15'te 1 üçlüye karşılık bütün bu üçlük yüzdesini ayağa kaldıran tek isim Vasile Misic'ti ve o da performansını sonuna kadar ortaya koyup zaten MVP de oldu, ki en değerli oyuncu olduğunda zaten biliyoruz. Yani EuroLeague'in de en değerli oyuncusu.
Anadolu Efes'in Türkiye Airlines Euroleague'de Real Madrid'in önde aldığı şampiyonluğu İspanyol basında büyük yankı uyandırdı. Detaylar haberimizde.
Turkish Airlines Euroleague finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. As gazetesi haberi Real Madrid'in günahları ve Pablo Laso'nun hesaplama hataları şeklinde verirken, La Vanguardia, Micić ve Place Belgrad'da Real Madrid'in 11. şampiyonluğuna engel oldular başlığını attı. El Correo ve El Mundo gazeteleri haberi Efes Real Madrid'in 11. şampiyonluğuna izin vermedi şeklinde sundu. El País ise Laso ve ikinci yarıdaki yönetimi zaferin kaybedilmesine yol açtı. Hata yapabileceğini bilmemiz gerekiyordu ifadelerine yer verdi.
Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.